İyi günler. Gastronotlar başladı. Merhaba Levo.
Merhabalar.
Nasıl gidiyor?
Vallahi iyi gidiyor.
Ne kadar güzel değil mi bu kış? Gökyüzü hep açık.
Bu sene evet ya böyle gidiyor. Çok güzel. Havalar muhteşem.
Bu gastronomiyi etkileyecek mi?
Etkiler tabii ya.
Tabii sebze güneş aldıkça
rahatlar tabii bollaşır. Enginar çıktı bile burada yani. Çok erken oldu.
Şu anda satıldı mı?
Satılıyor bu? Satılıyor. Geçen taze enginar var piyasada. Taze enginar çıktı. Normalde martlarda çıkması lazımken nisanlarda.
Peki enginardan çorba oluyor mu?
Enginar çorbası tabii olur. Enginardan her şey olur abi. Tatlısı bile olur.
Reçel de oluyor.
Reçel olur, tatlısı olur, turtası olur. Tuzlusu olur, tatlısı her şey olur abi. Enginar acayip bir bitki.
Bir şey söyleyeceğim. Enginar yalnız ben Roma'da daha ucuz biliyor musun Türkiye'den?
Şeyine, mevsimine göre ya. Bizde de 50 kuruşa kadar düşer enginar.
Ama Carciofo Romano diye bir şey var.
Mor olan.
Mor olan. Ha. Çok daha yumuşak.
Yumuşak.
Çok yumuşak.
Evet.
Ve daha ucuz.
Daha ucuz ne kadar ucuz?
Yani bayağı şu anda mesela ne kadar? 1 lira mı enginar? Daha da pahalı galiba.
Şu anda? Ha. 1 lira olur mu ya? Enginar 10 lira şu anda.
Tanesi.
Evet tabii. Ya iki tanesini belki 10 liraya falan verirler. Şu anda en pahalı zamanı. Yavaş yavaş düşecek. Sonra 1 liralara kadar düşecek.
Turfanda yani.
En turfanda.
Ama ben enginar çorbası hiç içmedim.
Yapalım bir gün.
Ne koyuyorsun içine? Bir tarif versene bize.
Yok onu bir günde anlatalım. Böyle geçiştirmeyelim onu. Basit bir şekilde değil.
Peki yine bence çorbalardan devam edelim bugün.
Bugün biraz çorbalar tabii çok kapsamlı olduğu için iki programımız yetmedi ona. Bugün yarım yarım yapalım. Bir çorbalara girelim. Ve değişik bir yöresel çorba verelim bir iki tane. Ondan sonra da bugün enteresan bir konu işleyelim. Kahve ve espresso.
Süper. Kahve dediğin zaman bütün kahveler ama.
Bütün kahveler Türk, Türk kahvesinden. Çünkü dünyada ilk kahveyi yapan bizim Türkler olduğu için o metotla girip ondan sonra espresso'ya geçelim. Onu başlayalım anlatmaya. Ama böyle bir çorbalarla bir geçelim önce.
Evet onu ben de okudum. Kahve ilk Etiyopya'da bulunmuş. Etiyopya'daki hayvanlar giyiyormuş bunu.
Aha.
Hatta bir mitolojisi var onun. Bir çoban bakmış ki yiyen hayvanlar canlanıyor.
Evet. Kafein.
Ben de demiş yiyeyim. Ondan sonra yedikten sonra o da canlanınca Etiyopya yani eski adıyla Habeşistan. Karşı kıyıya geçmiş bu Yemen'e. Yemen'le biliyorsun Etiyopya'yı ayıran Hürmüz Boğazı. Hı hı. Ve ondan sonra da Osmanlı'nın bir valisi galiba bunu İstanbul'a getirmiş. Galiba değil adı da belli söyleyeceğim onun. Neyse önce ama çorbalar.
Bir çorbadayız şimdi. Bir çorbaları anlatalım. Çorbalar malum tabii bizim Türk sofralarının girişleridir. Çok da zengindir bizim çorba yelpazemiz. Bugün şöyle enteresan bir çorba anlatalım. Mesela bizim Ödemiş.
Az bilinen olsun ama.
Vallahi bunu pek bildiklerini zannetmiyorum. Yani yöresel insanlar bilebilir. Bu tarifi herhalde ilk defa dinleyecek olan çok dinleyicimiz var şu anda. Ödemiş taraflarının bir çorbası var şimdi anlatacağımız. Heybeli çorba.
Heybeli çorba.
Heybe. Evet heybeli çorba. Bu çok özel bir çorba.
Eşeğe heybe konu. Eşek etinden olmasın mı?
Etli değil bu. Heybede taşıdıkları için. Öğlen falan. Öğlen yemeği gibi de veriliyor bu. Bu heybeli çorbayı...
Nasıl baya baya heybede taşıyorlar ha?
Tabi heybelerin içine koyuyorlar götürürken.
Bizim ilkokuldaki sefertası gibi.
Evet. Ondan sonra bu heybeli çorbanın... Şöyle kağıt kalem hazırsa hemen bir veri vereyim şeyini. Malzemelerini.
Tamam. Bu arada bu Bafa'ya gelen bazı dinleyiciler diyorlar ki bana bir eleştiri getirdiler.
He.
Tam diyorlar konsantre oluyoruz, tarifi dinliyoruz. Sen araya böyle zartsut parça atıyorsun.
Hep yapıyorsun onu sen. Evet, ben onu, de hep başa sarıyorum artık, ondan sonra.
Evet, onun için artık onu yapmayacağım. Yani o eleştiriyi haklı buldum ve yapmıyorum artık.
Şimdi heybeli
ama bütün çorbanın, haklarım da saklı yani bu arada.
Yani gene çomağa sokarım diyorsun. Yani
haklı saklı. Evet. Heybeli çorba.
Heybeli çorba. Bir su bardağı kuru börülce. Yani diğer bizim buradaki adıyla karnıkara. Ondan sonra bir su bardağı iri bulgur. Pilavlık. Bir adet orta boy kuru soğan. Bir yemek kaşığı salça. Bak yeresel nasıl hemen salça girdi işe. et suyu, göz kararı, zeytinyağı ve tuz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Önce bir börülcemizi haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kenara koyuyoruz. Börülce haşlamasını herkes biliyor. Bunda bir anlatılacak bir şey yok.
Kuru börülce.
Kuru börülce. İşte de İzmir şeyiyle, lisanıyla karnı kara. Soğanı küp küp kesiyoruz. Salça ile birlikte zeytinyağımızda bir güzel soteliyoruz bunu. Sonra bulguru ve börülceyi ilave ediyoruz içine. Ve üzerine et suyunu ilave ederek 15 dakika pişiriyoruz. Ve afiyetle yiyoruz bunu. Çok basit bir çorba. Ama içinde malum işte bu börülcenin oluşu, bulgurun oluşu hem besleyici hem de çok tok tutan bir çorba. Bizim Ödemiş yöresinin çorbası bu. Tavsiye ederim, lezzetli olur. Sakın suyla yapmayın ama. Yani genelde tariflerde su derler ama siz bunun içine et suyu ya da tavuk suyu koyun.
Zaten biz artık kasaba gittiğimizde hep kemik kemik istiyoruz.
Evet.
Yani. Bugün de istedik, daha birikmedi abi, akşamüstü gel diyor.
Yani bu böyle.
Ama pek hoşlarına gitmiyor kemik istediğin zaman değil mi?
Gitmiyor tabii yani. Onlar satıyorlar onu çünkü.
Hadi ya.
Et sucu, knorcular, mınorcular onu alıp yapıyorlar. Ama bulyonla yapılıyor. Yani. Tabii tabii tabii.
Ondan bu yukarıdaki bir kasap var, o parayla alıyor. 2,5 lira falan alıyor.
Tabii. İliklik, satıyorlar çünkü.
İlikli kemikleri.
İlikli kemikleri en lezzetlisi. Biliyorsun 3 Michelin yıldızlı restoranlardaki baş yemeklerden biridir. Kemik iliği.
Öyle mi?
Tabii.
Peki, normalde kaç saat kaynatıyorsun onu?
Dana kemiği ise 5-6 saat ister. İnce ince tıkırdayacak. Üstündeki köpüklerini hep ala ala. Gene tabii mirpua ile birlikte.
Onu ben yaptım. Şimdi ben mesela kaynattım mirpua, kereviz, soğan, havuç. Kaç gün kullanabilirim o suyu?
Difrizde duruyorsa istediğin kadar kullanırsın.
Hayır, difrizde durmuyorsa?
2-3 günde biter buzdolabında.
Anladım. Bir risotto patlatayım o zaman ben.
Yap bir risotto, evet.
Pırasalı yapacağım. Bayılıyorum pırasaya.
Güzel bir karamelize et pırasayı. Karıştır en son içine. Evet. Birazcık da şöyle İtalya taraflarına gezelim mi?
Tabii. Yoksa minestrone mi?
Bir minestrone verelim. Minestrone çorbasından sonra da yavaş yavaş kahveye geçelim. Bir iki tane de bizim gene böyle yerel çorbalardan tarif olarak değil, isim olarak geçelim üstünden.
Tamam. Minestrone önemli.
Minestrone evet.
Baş çorbası İtalyan'da.
Evet, baş çorbası ama hakikaten de güzel çorba. Ben çok severim minestrone.
Ne malzemesi ne bunun?
Malzeme söyleyelim hemen. 5 adet iri domates soyulup zar şeklinde kesilmiş olacak. Konkase. 3 adet havuç aynı şekilde zar şeklinde kesilmiş. 2 adet pırasa ortadan uzunlamasına 4'e bölünüp ince ince kesilmiş. 1 adet kereviz soyulup zar şeklinde kesilmiş.
Zar şeklinde kereviz nasıl kesiliyor?
Kök ya.
Evet.
Halka halka keseceksin. Ondan sonra uzunlamasına kestikten sonra küp küp yapacaksın.
Küçük yani. Çapı ne kadar olacak bu kübün?
Küplerin çapları ne kadar olur işte? Yarımşar santim.
Küçük küçük.
Yani. Küçük küçük. Sonra yarım lahana. Çok büyük olmamak kaydıyla. Onu da kıyıyoruz. 2 tane kırmızı soğan. Bunu da zar şeklinde yapıyoruz. 2 diş sarımsak. İnce dilimlenmiş bir çay kaşığı doğranmış taze biberiye.
Biberiye dedin,
rozmarin.
Ya bizdeki ismi hiç romantik değil. Halbuki bak, rozmarino.
Güzel
marino
bir şey.
Denizci demek. Roz da bir kadın ismi gibi. Sanki denizci sevgilisini bekleyen bir kadın ismi gibi. Bizdeki karşılığı biberiye.
Biberiye. Ne demekse biberiye.
İşte biber de tadı yok. Bambaşka bir kokusu var biberiye içmek
evet. Demeye. Kuşkonmaz da diyorlar ona.
Kuşkonmaz şey değil mi ya?
Yok pardon. Asparacı. Kuş dili. Diğer adı kuş dili onun. Böyle dil şeklinde yaprakları. Hı. Kuş dili diyorlar. Ondan sonra 1 litre tavuk suyu. 150-200 gram da yüksük makarna. O küçük küçük makarnalar var ya. Sonra zeytinyağı, tuz, karabiber, göz kararı bunlar. En son tabii rendelenmiş parmigiano, parmesan peyniri. Bu olmazsa olmazı, muhakkak koymamız gerekiyor. Çok seviyorsanız Çorbanın içine bir avuç da haşlanmış kuru fasulye atabilirsiniz. Mesela öbüründe mercimek koyduk ya, şey koyduk ya, börülce. Karnı bizim heybede. Karnakara. Bunda da kuru fasulye. Varsa kenarda haşlanmış. Ben de bunu seviyorum diyorsanız içine bir avuç atabilirsiniz. Gayet de güzel olur.
Biraz gariban işi olur be.
İşte protein atıyorsun içine ya. Sebzelerin içinde.
Yani doyurucu tek oluyor. Tek fasulye çorbanın içinde, ne bileyim, bana biraz
zaten ne
acı işi gibi geldi. Ha,
istenirse. Sen sevmiyorsan koyma.
Tamam.
Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Büyük bir tencereye bir çorba kaşığı zeytinyağını koyup ısıtıyoruz. Domates ve lahananın haricindeki tüm sebzelerimizi bunun içine atarak 15 dakika terletiyoruz. Yani soteliyoruz. Sonra domatesleri ekliyoruz. 2 dakika daha birlikte. En son tavuk suyunu koyup kaynama noktasına getiriyoruz ve 15-20 dakika bunu pişirmeye devam ediyoruz. Üzerinde biriken köpük varsa köpüklerini alıp atıyoruz bunu. Sonra lahanaları ekleyip kapağını kapatıyoruz. Bir 10-15 dakika daha pişiriyoruz bunu. Ve bu lahanalar piştikten sonra makarnayı, yüksük makarnayı da içine atıyoruz. Makarna çabuk oluyor biliyorsun, 6-7 dakika. Bu makarnalar olduktan sonra bir 6-7 dakika daha pişiriyoruz. Ondan sonra lahanalara dikkat edin, böyle çok pişirip de püre haline gelmesin. Yani lahanalar yenecek kıvamda olsun.
Al dente olsun.
Al dente olsun. Üzerine de rende parmesanımızı koyup servise veriyoruz. Çok güzel
kuvvetli
bir çorba.
Çok kuvvetli.
Çok kuvvetli. Siz isterseniz tabii zeytinyağıyla tereyağını karışık koyun. Gene daha da güzel olur.
Hadi ya.
Evet. Bizim ikilemimiz o yani.
Evet, evet.
Ne diyor İtalya'daki şey? Zeytinyağıyla tereyağı beraber kullanılmaz mı diyor.
Öyle dedi ama.
Onun haberi yok.
Şey bildiği yok.
Yemek yapmaktan haberi yok onun.
Minestrone.
Minestronemiz de bu. Et de, suyu, tavuk suyu.
Diğerde de resmi bir tınısı da var minestrone. Çünkü şey, ministro da şey demek, ministerio mesela, bakanlık.
Bakanlık.
Demek. Yani bakanlık çorbası gibi.
Ya ama çok zengin bir çorba ya. Aslında çok güzel olur bu. Bir tek bunun içinde etli bir şey yok değil mi? Hep sebzeyle yürüyor.
Ama et suyu var zaten.
Et suyu var. Tavuk suyu, et suyu var.
Bunu İtalyanlar mı koyuyor yoksa sen mi koyuyorsun?
Hayır. Yani böyle olması gerekiyor. Ha, su koyarsan olur da işte su olur yani. Yani
literatürde de böyle mi geçiyor?
Bu tabii.
Kemik suyu.
Kemik suyu ya da tavuk suyu.
Okey. Süpermiş.
Ya bunu böyle bir deneyin. Çok güzel bir çorba bu. E tabii çorbaları demişken
bizde lahana pek girmiyor çorbalara.
Lahana bizde çok kullanılmıyor.
Evet, baktım ama Almanlar, ne bileyim Ruslar,
bak, soğuk ülkeler daha çok
lahanayı kullanıyor. Çok kullanıyorlar.
Çünkü soğuk ülkelerde yetişiyor ya sebze daha çok. Yani lahana sebzesi. E bizim buralar Akdeniz'de tabii olası çeşit çok fazla. Pek lahanaya sıra gelmiyor. Biz burada kapuska yapıyoruz onu.
Askerde ne yerdik o kapuskayı?
Kapuskayı değil mi? Evet. Tabii şimdi çorbalardan böyle bu kadar konuşmuşken bizim mercimek çorbamızı da unutmayalım tabii, yani o ana
evet,
kalemde
bence
o.
Bence Türkiye'de en fazla satılan çorba.
Evet. Ama bir hakikaten mercimek. Güzel bir çorba.
Yani günler saatinde yeniyor.
Her saatinde
herkes işkembe sevmiyor.
Evet. Çok yoğun, lezzetli.
Evet.
Hele bir de güzel bir kemik suyu ya da tavuk suyuyla yapıldıysa.
O mercimek şeyden mi yapılıyor? Kırmızı,
kırmızı
mercimekten.
Kırmızı mercimekten. Ha. Sarı mercimek ya da kırmızı mercimek. Yeşil mercimekten olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Ama esası sarı ya da kırmızı mercimekten.
Onu da bir ver bakalım ya. En klasik.
Onu şöyle bir tepeden geçirelim.
Biliyorduk ama.
Biliyordur onu. Mercimeği soğanla birlikte haşlıyoruz. Tabii ki ben onu yine et suyunda haşlıyorum. Ondan sonra onu püre haline getiriyoruz. Çok koyulaştıktan sonra tekrar et suyuyla birlikte açıyoruz onu. Yenme kıvamına gelince bazen içine kimi miyane kavurup koyuyor.
Ne meyane?
Miyane yani unla tereyağını çevirip içine koyuyorlar. Bir yoğunluk versin diye. Kimisi patates koyuyor. Ama yani patatese falan gerek yok. Mercimeğin kendi lezzeti onu şey yapıyor. Yeteri kadar götürüyor ve bağlamayı da yapıyor. Mercimek de nişastalı bir şey olduğu
peki
için.
Bir şey söyleyeceğim. Niye mercimek çorbasına süzme mercimek diyorlar?
Süzülüyor.
Ha, süzüldüğü için.
Tabii. O haşlamayı ondan sonra süzgüden süzüyor. Süzdükten sonra çok koyu bir püre çıkıyor. O püreyi et suyuyla açıyor. Tereyağı, et suyu. Ondan öyle süzme deniyor.
Bir dakika, suyunu atıyor musun? Yok.
Gidiyor, içine gidiyor hepsi. İçine. Kabukları posası kalıyor. Artık tabii yeni bu el blenderlarıyla onu da yapmıyorlar. Blenderla bir de dalıyorlar çorbanın içine. Tertemiz oluyor hepsi. Hiç süzmeye gerek kalmıyor. Ama süzme odur. Eskiden elekten, süzgüden eskiden süzülürdü.
Bu blender çıkalım, erklik bozuldu.
Bozuldu.
Yani. Herkes iyi çorba yapıyor artık. Et suyu ince uzun blenderı içine.
Evet, her şey mis gibi çıkıyor.
Mis gibi çıkıyor. Eskiden zordu çorba yapmak. Blenderı yokken.
Yapamazlardı.
Evet.
Evet. Bir de evet, yöresel bir çorba daha var. Onu böyle bir geçiverelim. Mantı çorbası. Güzel. Çok besleyici, güzeldir. Mantılar küçük küçük yapılır. Malum içi de kıymalı. Bu mantıyı et suyunda haşlıyorsun. Et suyunla birlikte tereyağını sunuyorsun şeye, servise. Üstüne tereyağı çeviriyorsun. Biberli. Çok lezzetli oluyor. Bir de et olduğu için, hamur olduğu için, bir de et suyu içinde tam besleyici bir çorba. Yani da böyle bir geçiverdik üstünden. Bu çorbalar bu kadar yetsin artık. Tamam, 2,5. programda.
Çorba şeyini bitirdik mi yani?
Sonra gene döneriz bir ara da. Çorba çorba diye de dinleyicileri bayıltmayalım.
Balkabağı çorbana yaptım, bayıldım. Bütün ev bayıldı. Onu yapacağım. Bütün kış var mı o balkabağı?
Hep var, hep var o. O muhteşem, bizim evde hiç bitmez o. Her, ben iki günde bir yaparım onu, koyarım dolabı. Çok hoşuma gidiyor
bizim
çünkü.
Bizim Tuna var, iyi dinleyici o da. Hı-hı. O da balkabağından yapıp paketlere koyup buzluğa atarmış. Geldikçe böyle, evet, aç eve.
Hemen.
Tak diye hemen kan şekerini yükseltiyor.
Ve çok çok besleyici de tabii, biz onun içine işte et suyu met suyu da koyuyoruz ya. Peyniri, kreması, ıvırı zıvırı, tabii çok lezzetli oluyor.
Evet. İyi, o zaman çorbaları artık bir bırakalım, sonra kahveyle devam edeceğiz.
Evet.
Ama önce bir şarkı dinleyelim. Değil mi?
Evet. Biraz ben dinlensinler.
Sana bir kahve yapayım kahveden önce.
Bir güzel kahve içelim biz de.
Tamam.
Behind everything that I do. just want to forget, want to carry this through, fill my lungs with a sweet summer air. In my heart, in my mind, I am already there. Yeah, behind everything that I do, I just want to come home and lay down beside you. And then I'll be who I wanted to be. In my heart I belong, in a house by the sea.
Evet.
Geldik mi kahveye?
Kahveye geldik ama bizim kahve daha pişmedi. Biz mokka yaptığımız için biliyorsun. Olsun, biraz zaman alıyor.
İkinci arada içeriz kahvemizi. Şimdi evet, anlatalım kahve. Biraz.
Şimdi bir kere bu kahve nedir abi? Ekonomik boyutu var kahvenin. Dünyada ticareti ikinci olarak yapılan nakliyesi yani madde. Birincisi petrol.
İkincisi kahve.
İkincisi kahve. Bu nasıl oldu da bu kahve?
Böyle yayıldı.
14. yüzyıla, 16. yüzyıla kadar hiç kullanılmayan bir madde.
Bunu da bizim Türkler becerdi işte.
Türkler becerdi ama önce her şey Etiyopya'nın Kaffa yöresinde başladı. Habeşistan'ın Kaffa yöresinde Araplar bile daha henüz tanımazken, hı-hı, bunlar Habeş çünkü Arap değil, farklı bir ırk.
Evet.
Zaten bunlar Ortodoks Hristiyan. Biz bunların Roma'da tesadüfen kiliselerinin önünden geçtik. Hı-hı. Bayağı örtüler içinde değişik bir kiliseleri var yani. Yani bizim Katolik liseleriyle uzaktan yakından alakası
farklı
yok. İlk Hristiyanlardan bunlar. Bunlar ilk başta Araplar bu kelimeyi tanımazken kelime keyif veren içki şarap anlamında kullanılmaktaymış. Hı hı. Bugünkü anlamını 14. yüzyılda kazanmaya başlamış. Yani hikayesi bu.
Böyle. Bunu da işte ilk Türkler keşfediyor. Bu kahve içmeyi. Ve dünyaya da bizim Türkler tanıtıyor. O nedenle de dünyanın her tarafında kahve yüzyıllarca Türk metodu denilen yöntemle yapıldı. Ha, bu yöntemde kavrulup çekilmiş olan kahve kaynar su içinde bekletilerek kahve çekirdeğindeki aromaların ve rengin suya geçmesi sağlanıyor ve işte Türk kahvesi olarak da içime sunuluyor.
Ama bak şimdi şeyde diyor ki kahvenin ana vatanı olan Habeşistan'ın yüksek yaylaları yabani kahve bitkisinin doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerli halk bu bitkinin tanelerini un haline getirip bir çeşit ekmek yapıyormuş.
İşte içmeyi bilmiyorlar.
Ha, yani. Meyveleri kaynatıldıktan sonra suyu içirmek suretiyle de tıbbi amaçlı kullanılıyormuş ve sihirli meyve deniliyormuş kendisine. Sonra ünüyle birlikte Arap Yarımadası'na yayılmış Habeşistan'da 300 yıl boyunca Habeşistan'da keşfedilen yöntem ile içilmeye devam edilmiş. 14. yüzyılda ise yepyeni bir keşif ile ateşli kavrulan kahve çekirdekleri ezildikten sonra kaynatılarak içime sunuldu.
İşte bizimkiler becerdi bu işi.
Evet,
orada.
Fakat kahveyi ilk olarak işleyip dini törenlerinde içmeye başlayan Yemen'deki bir tarikatmış. Sufi tarikatı. Evet. Buradan 1470'li yıllarda Aden'e, 1510'da Kahire'de, 1511'de de Mekke'ye götürülmüş. Osmanlılara gelmesi Yavuz Sultan Selim döneminde 1517 Yemen valisi Özdemir Paşa sayesinde olmuş. Özdemir Paşa Yemen'de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirmiş. Ve ilk defa oradan da
Avrupa'ya taşıyan bizimkiler.
Bizimkiler tabii.
Bu bizim yaptığımız Türk kahvesi metodunun dışında da başka bir versiyon ise batıda yaygın hale geliyor. İnfüzyon metodu. Yani kahveyi biraz daha iri çekip sıcak su içinde bekletmek ve ardından da süzgeçten veya filtreden geçirerek içiyorlar.
Bizim filtre, yani kahve.
Filtre kahve yapılıyor.
Evet ama bu Türk kahvesi değil bu.
Türk kahvesini biz yayıyoruz, insanlar içiyor. Avrupalı da böyle bir tane sistem geliştiriyor sonra uzun senelerden
ama
sonra.
Ama bizde Osmanlı'da padişahlar o kadar sevmiş ki kahveyi. Hı-hı. Saray görevlileri arasına kahveci başı adında bir de rütbe eklemişler.
Evet, kahve yapıyorlar.
Tek kahve yapıyor adam ve bir rütbesi var yani.
Tabii.
İtibarlı.
İşte Fransa'ya giderken de götürüyor ya yanında Yavuz Sultan evet. Selim şeyini.
Evet, padişahın kahveyi. Ve bağlı olduğu devlet büyüğünün kahvesini pişirmekte görevli olan kahveci başı sadık ve sır tutmasını bilenler arasından seçiliyor. Çünkü kahveyi içilen ortamda muhabbetler var.
Her şey konuşuluyor.
Tabii her şey konuşuluyor.
Kahveci de her şeyi duyuyor o sırada.
Tabii duyuyor.
Doğru.
Bak Osmanlı tarihinde kahveci başılıktan sadrazamlığa yükselenlere bile rastlanmış.
Böyle kıymetli bir şey yani bu kahve. Ama kahve de hakikaten çok lezzetli bir olay ya. Hala da içiyoruz. Ondan sonra bir de tabii bunlardan sonra bir de espresso çıkıyor. İtalyanlar beceriyor bu işi.
Ama dur şimdi hızlı gidiyorsun sen.
Normal kahveyi geçtik
çünkü
işte.
Çünkü bu şimdi Yunanlı biri bana dedi ki bunu Türk kahvesi. Bu çünkü Yunanistan'da da Eleniko, kafe Eleniko deniyor.
Ama Eleniko ne zaman denmeye başlandı? 74 yılında bizimkiler Kıbrıs çıkartmasını yaptıktan sonra Eleniko kafe oldu. Onlar öyle da mi? Türk kafe diyorlardı daha önce. Eleniko kafe diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Rumlar o sırada kahveyi bilmiyorlardı.
İşte orada bir Yunanlı bana dedi ki siz dedi kahveyi içiyordunuz dedi ama şekeri bilmiyordunuz dedi.
Olabilir.
Kahveye şekeri de biz koyduk dedi. Yani bunun şekerli olanları bizim, sade olanları sizin.
Var mı böyle bir şey ya? O zaman biz az şeker koyuyorduk, az şekerler bizim.
Ama bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyor, şöyle doğru söylüyor. Niye? Çünkü Türk bizde ilk şeker fabrikası 1940'larda mı ne kuruldu galiba?
Abi kahveyi biz hala şekersiz içiyoruz. Çünkü lezzetini bozmuyor. Bozamam ben şekerle. Şeker girdiği zaman başka yere gidiyor kahvenin tadı. Şekersiz kahve her zaman daha güzel. Ya yani benim için tabii.
Ama herkes hangi, kahve olduğuna bağlı.
Her kahvede. Espresso
bak,
da öyle
espresso içeri. Da mesela Roma'da meşhur bir yer var. Saint Ecco mu acayip de bir ismi var. Meşhur bir kahveci. Orada mesela hafif az bir şeker kahvenin lezzetini yükseltiyor. Katalizör olarak etkisi var. Ve kahve tadını yükseltiyor. Esas, az bir şeker.
Esas kahveyi nerede içeceksin? Trieste'de.
Öyle mi?
Kafe Illy'de. Esas merkezi.
Sen bu arada Illy'ci oldun.
Ya ama çok güzel.
Neden? Abi. Nasıl oldu bu hikayeyi bize anlatsana.
Ya benim bir espresso makinem var. Yani makine bir kötü kahve yapmaya başladı. Damla damla çıkıyor. Üzerindeki o köpüğü olmuyor. Şimdi biraz anlatacağız o köpükleri falan. Ya diyorum niye böyle oluyor? Makinem bozuldu. Servise telefon açtım. Dedim arkadaşlar benim makinem böyle böyle numaralar çekiyor. Peki abi dedi kahve yokken taktın mı işte dedi şeyi dedi. Kaşığını dedi kepçesini. Taktım o zaman çıkıyorsun dedim bembeyaz. O zaman dedi abi ya kahvende bir hata vardır dedi. Ya nemlidir dedi. Birazcık şey yap dedi değiştir kahveyi. Birkaç marka aldım onlarda da böyle çıkıyor. En sonunda Illy'nin böyle güzel konserveleri var. 250 gramlık.
Teneke kutu.
Abi bir getirdim. Benim makine eski haline döndü. Üzerindeki kaplan deseni köpük. Mis gibi kahve. Tadı
kaplan bambaşka. Deseni köpük.
Anlatacağım şimdi onların hepsini. Ha. Güzel espressolarda anlatacağım onu. Ve ondan sonra da artık yani bu reklama girdi bu ama illi yapacak bir şey yok. Çünkü güzel kahve. Çok güzel. Ben birazcık da koyu kavrulmuşunu seviyorum. Onu azıcık daha böyle kahve tadı ağzıma gelsin istiyorum.
Galiba bunun makinesini de ilk Illy mi yapmış?
Evet. Şimdi anlatacağım
yani
onu da.
İlla ki Illy diyorsun.
Bana göre. Kişiye göre değişiyor bu. Şimdi espresso'ya geldik mi? Espresso bu bizim anlattığımız sistemlerin çok dışında bir sistem.
Bu arada bu konuda bir ufak düzeltme yapmadan geçemeyeceğim. Çoğu insan espresso diyor. Bu yanlış. İtalyanca bu kelime espresso. Arada
anlatacağım şimdi.
K ben. Yok arada.
Yok.
Ve express demek. Hızlı yani.
Hızlı. Yani espresso lafı da aynı kapıya çıkıyor aslında. Hızlı kahveye çıkıyor. Bizde Türkçe'de express olduğu için espres değil. Ondan espresso diyorlar bizde. Esas şey espresso tabii. K yok arada. Şimdi bu da nedir? Kavrulup ince çekilmiş ama ince çekilmişi şöyle azıcık daha dişli bizim Türk kahvesinden. Daha dişlice bir çekimi. 90 derece sıcaklıktaki yüksek basınçlı ve kısa sürede geçen suyun içinden geçiriyorlar bunu kahveyi.
Buharın.
Evet.
Suyun değil su buharı.
Su buharı. 90 derece. Zaten 90 derece buharla sıcak su arası bir şey. Kahvenin çekirdeğindeki aromanın tadı, rengi bu suya geçiyor.
Ve yani buhar giriyor kahvenin içine.
Evet abi dolaşıyor.
90 derecedeki buhar.
90 derecede.
Kaç saniyede geçecek kahvenin içinden?
En fazla 30. En fazla.
30 saniye.
Evet. En fazla 30.
Çok uzun değil mi ya bir buharın en fazla geçmesi için?
Yani kahve kitlesi var ya orada bir de. Onun içinden dolaşacak. Şimdi bu sürenin çok kısa olmasından dolayı da işte İtalyanca'da espresso anlamına göre espresso oradan geliyor. Yani hemen içinden geçip şeyini verecek. İçme kıvamını verecek. Evet. Ondan espresso. Bu espresso fikrinin ilk doğumları 19. yüzyılda perkalasyon yönteminin icadıyla başlıyor bu iş. Bu yöntem kaynayan ya da kaynamaya yakın bir suya buhar basıncı ile çekilmiş kahvenin içinden geçirmeye yarayan bir yöntem bu. Bundan daha ileri bir yöntem ise yukarıda değindiğimiz mokka yöntemi. Mokka da bu hani evlerde kullanıyoruz gibi. Nescafe, şaman.
Biz onu kullanıyoruz.
Mokka. Ha. Şimdi mokkanın dezavantajı şu, basınç yok. Bir atmosfer basınçta dolaşıyor. Ama bu geçen buharlı sıcak.
Makinalardaki basınç daha yüksek.
10 atmosfer. 9 ile 10 atmosfer arası geçiyor bu. 9 ile 10 atmosfer arasında geçince tabii lezzet bambaşka oluyor. Bir de mokkada basınç az olduğu için süre çok uzun oluyor. Süre çok uzun olduğu zaman odunsu tatlar gelmeye başlıyor. Odunsu tatlar
bir de
gelince,
köpük olmuyor.
Köpük de olmuyor. Tabii odunsu tatlar gelince de ne oluyor? Şeker koymak zorunda kalıyoruz bu sefer. O kahve lezzeti kaçıyor. Onun için kısa sürede bunu bitirmemiz lazım. Şimdi gelelim bu espresso makinalarına. Şimdi ilk espresso makinesi 1901 yılında bir İtalyan girişimci olan Luigi Bezzara tarafından bulunuyor. Daha sonra 1933 yılında geldik demin söylediğim yere, Trieste kentinde Caffeille adlı bir şirket kuruluyor. Ve bunlar da 2 yıl sonra kendi icatları olan espresso makinalarını piyasaya çıkartıyorlar. Ama bu su miktarını otomatik olarak ölçen ilk makine ve ayrıca buhar değil de sıkıştırılmış hava kullanarak çalışıyor bu makine.
Bir dakika. Sıkıştırılmış hava ile buharın ne farkı var ya?
Sıkıştırılmış hava yüksek basınçta geçen bir hava. Buhar daha serbest.
Buhar su.
Su buharı.
Ama bu, hava su değil.
Hava su değil. Sıkıştırıyor. Havayı basınçla veriyor üstüne.
Peki hangisi daha lezzetli oluyor?
Hava. Suya
peki bir
basıncı
şey söyleyeceğim.
Basıyor.
Bir dakika dur şimdi. Havayı veriyorsak o geçtikten sonra nasıl su oluyor?
Su var havası zaten. Suya basınç basıyor. Hava sıkıştırılmış hava kaynağı suya basınç vuruyor.
Ha.
Anladın mı? Bu da tabii çok özel bir sistem olduğu için o zaman bunu özel eğitimli baristalar bu işi yapıyor operatör olarak.
Barista yani, barcı.
Barcı. Ondan sonra bu böyle tabii zor sistemde giderken 1945 yılında gelindiğinde gerçek anlamdaki ilk espresso makinaları İtalyan Gaggia firmasından üretiliyor. Gaggia başlıyor bunları yapmaya. Bu makineler yepyeni bir mekanizma içeriyor. Ve kullanımları son derece basit. Ama bugün hem profesyonel hem de ev tipi makinelerin temellerini Ernesto Valenta adlı bir İtalyan 1961 yılında geliştirdiği espresso makinesine dayanıyor abi. Bu adam yapıyor.
Yani bunun geçmişi şeylerde. Bu kadar mı? 61. Benim doğum tarihimden bir yıl sonra.
1901'de başlıyor ilk.
Ama bu bugünkü makine.
Bugünkü olarak. Evet abi. Çok yeni bir olay bu.
Aslında iyi bir bar olma, iyi bir bar olmak için değil mi?
İyi bir makine. Espresso makinen olacak.
Bir
abi.
De büyük olacak.
Tabii güçlü öyle birli birli olmaz.
Şey gibi lokomotif gibi ölçek evet. Böyle çap.
Ya Napoli'de bir kafe var. Ben oraya özel Napoli'ye gittim. Muhakkak orada espresso içiyorum. Herhalde bu 1901 yılındaki o makinalardan. Vallahi böyle 2 metre, 2,5 metre bir makina. Elle çalışıyor. Fıs buharlar çıkıyor bilmem ne. Ama içerisi nasıl güzel kahve kokuyor. Orada kahve içmeden geçemiyorsun. İlle barda bir tane atıp geçiyorsun abi. O kadar güzel ki.
Bir de o başkası için de ödüyorsun değil mi?
Evet.
Öyle bir felsefesi de var. Senden sonra tanımadığın biri ha. için bir para atıyorsun.
O da onunla kahve içiyor.
O da geliyor. Biriken bir para varsa hiç evet. tanımadığın biri senin adına.
Kahve içiyor. Yani daha böyle yardım amaçlı o. Hani kahve o kadar güzel kokuyor ki herkesi istettiği için canını alamayan insan da bu şekilde içiyor kahvesini. Herkese kahve içiriyorlar. İşte ikinci büyük ticaret hacmi nasıl çıkacak başka türlü petrolden sonra?
Doğru.
İşte böyle çıkıyor.
Doğru konuşuyorsun.
Şimdi bir de espressoyu bu kadar anlattık da iyi bir espresso içecek insanlar neye dikkat etmeliler değil mi? Nedir iyi espresso?
Evet. Ama önce bir şarkı çalalım.
Bir şarkı çalalım. Azıcık insanlar şöyle bir espressoya alışsın.
Biraz rehavete
girsinler. Rehavete girsinler. Sonra da biz iyi espressoyu anlatalım.
Bir de kahve biliyorsun bilinçaltında biraz şey galiba. Cinsellikle de bağdaştırılıyor.
Olabilir abi. Kafein. Keyif veriyor çünkü.
Koku var, keyif var.
Keyif var. Keyif demek zaten cinselliği çağrıştırır yani. Keyif ne demek abi? Her şeyimiz tamam, onu da tamamlayalım.
Evet. Keyfin zirvesi diyorsun.
Evet.
Yani.
Ama bir de büyüklerimiz keyif eşekte olur derler ha, bilir misin?
Yok ya.
Evet.
O zaman biz bir İtalyan Tiziano Ferro'dan bundan 10 sene evvel çok meşhur olan bir şarkısı var.
Tamam.
Türkçesi özür.
Özür. İtalyan, biz de özür dileyelim.
İtalyancası perdono.
Nuova pace sì, cosa? Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, cosa? Perdono. Puisque de nous deux il ne reste qu'un secret, je te demande peux-tu me rendre la clé de ma raison de vivre que t'as emporté. Je n'ai que mon désir en guise d'amitié, je n'ai que mon cœur d'homme pour pouvoir t'aimer. Ta douce folie, je ne peux l'apaiser. J'irai sans sembler analyser tes pensées, même si je te fais mal, peux-tu me pardonner? Perdono. Si quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. C'est ta peau. Le mystère posé sur ma tête, ton souffle léger. Ton corps si chaud, si froid, abandonné. Sens toujours près de moi pour me parler. De ta façon d'être toi qui m'est touché. Et tout, je ne sais pas, et tout est doute. On finit à jamais de tracer ma route. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Pas à pas, tu t'éloignes de moi. Mais tu m'as laissé ton ego. Pas à pas, tu marches vers d'autres bras. Pour me pardonner s'il le faut. De toi à moi, une vie ne suffit pas. Pour l'amour à zéro défaut. Moi sans toi, je n'existerai pas. Car tu m'as aimé tellement trop. Si quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo
da bu espressolar falan bizim literatürümüze yeni girdi yani. Çok
yeni
eski değil.
Yeni tabii, biz bilmeyiz bunu fazla.
Ama tam girdi.
Güzel bir kahve ya. Yani kahve seven insan bunu haydi haydi sever.
İlk zamanlar çok kötülerini içtik.
Hepsi, yapamıyorlardı.
Hepsi soğuktu.
Evet.
Hepsi soğuktu.
Şimdi geleceğiz zaten. İyi bir espresso nasıl olur? Nelere dikkat edecekler? Bir yere gittiklerinde nasıl bir espresso gelirse isteyecek, gelmezse istemeyecek. Şimdi şöyle bir girelim ona hafifçe.
Vallahi girelim yavaş yavaş.
Yavaş yavaş. Acımasın canı. Her şeyden önce iyi bir espressonun en önemli kısmı üzerindeki köpüğüdür. Bu köpüğün de İtalyancadaki adı krema. Türkçesi de krema. Değişmiyor. Krema kahvenin muhteşem aromalarının dışarıya çıkmaması için üzerindeki kalın bir tabakadır.
Wow.
Tabii o aroma içinde kalacak, sen içene kadar.
Yani o krema aslında kendisi bir görev, koruyucu.
Tabii.
Yani bu şeye benziyor.
Süs değil yani o.
Bak, incir yaprağının büyük olmasının nedeni incir meyvesini yazın o kavurucu güneşinden korumakmış.
Budur.
Aynı işi yapıyor krema kahve.
Evet, kahvedeki o güzel muhteşem aromayı dışarıya verip de bitmesin diye. Sen içene kadar o hazı alasın, o keyfi alasın diye o görev onun. Ve espresso kahve bitene kadar üzerindeki kremanın kaybolmaması lazım abi. O çok önemli. Ve bu da tabii kahveyi pişirenin maharetine bağlı. Kahvenin cinsine bağlı, makinesine de bağlı, yapan adamın da maharetine bağlı. Bunların hepsini bir araya getirmek lazım.
Peki farz et ki ben bu kahvenin hastasıyım. Hı. Ama makine alacak param yok. İtalya'dayım, bütün kahveler var.
Hı.
Kahveyi çekirdek mi almak lazım, çekik mi?
Bir dakika, param yok diyorsun ya.
Yani makine böyle, çünkü espresso makineleri çok pahalı.
Pahalı.
İyisi değil mi? Yani kalkıp eve de bunu alamazsın yani.
Tabii profesyonel makineler alamazsın. Ama ev tipi güzel makineler de var artık. Güzel yapan. Yani öyle büyük paralar değil onlar.
Tamam, kahveyi, çünkü benim bir arkadaşım der ki kahveyi çekirdek alacaksın.
Şimdi makinelerin iki tipi var. Bir çekirdeği koyuyorsun, kendi çekiyor.
O ama işte taze kahveyi çıkıyor.
Taze sana. Kahveyi çekiyor.
Çünkü kahveyi böyle çektikten sonra hızla bayatlıyor.
Evet. Hemen bitirmen lazım.
Evet.
İşte onun için de böyle iyi markalar teneke kutularda burgu kapaklı yapıyorlar onu. Daha uzun süre gitsin, aroması kaybolmasın diye. Bir de şimdi küçük kartuşlar çıkardılar zaten.
Bu kartuşlar biraz kazık ama.
Bir kazık. Senin yaptığın işi o yaptığı için paraya çeviriyor onu tek tek.
Evet.
Şimdi mükemmel bir espressonun köpüğü kalındır. Bak, bunlara dikkat etmek lazım. Kadifemsidir ve rengi açık kahverengidir. Buna kaplan derisi rengi adı verilir. Bunu elde etmek için basınçlı suyun...
Kaplan derisi dediğim bizim birazcık da tütün rengi gibi.
İşte kaplan derisi, o desenlidir ya üstü böyle onun, koyulu açıklı. Bunu elde etmek için de basınçlı suyun çekilmiş kahvenin içinden sadece 30 saniye süreyle geçmesi gerekir. Altı olabilir, üstü olamaz. Bundan daha uzun sürede akıtırsan renk koyulaşır ve lezzet bozulmaya başlar. Yani kahvenin içindeki odunsu tatlar başlıyor gelmeye. O çok kötü bir şey. Mükemmel espresso için ikinci test köpüğün dayanıklılığıdır. Bunun için bir kaşık şekeri kahve köpüğün üstüne koyduğun zaman bunun 2 saniye batmadan kahve köpüğünün üstünde durması lazım şekerin. Yani o kalınlıkta olması lazım.
2 saniye şekeri taşıyacak,
taşıyacak yani. Üstünde. Yani gitmeyecek şeker çöp diye dibe. Eğer bunları hepsini bir yerde sağlayıp da espresso içiyorsan doğru bir espresso içiyorsun. Ama bunları sağlamadığın anda gelen espressoyu hemen geri göndereceksin abi. Diyeceksin ki bunu al götür. Kim yapıyorsa adam gibi yapsın, öyle getir.
Yapamazsa hiç?
İçmeyeceksin abi. Yapan yere gideceksin.
Peki bunun yeri, espresso içmenin yeriyle Türk kahvesi içmenin yeri farklı mı?
Yani kahve içmek olayı bu. Ağız tadı meselesi bu. Yeri farklı değil tabii ki.
Bir de şu an mesela espresso içene tık diye içiyorlar.
İşte,
bizde böyle bir şey yok abi. O kahveyi bekleteceksin. Önce gelecek, bekleyecek.
Bekleyecek.
Telvesi dibe çökecek.
Bu soğuduğu zaman kötü oluyor.
Evet.
Soğutmamak lazım. İşte yani o bardakları niye makinenin üstünde tutuyorlar hep sıcak olsun diye?
İşte çünkü İtalyanlar bilmiyorlar bunu, buraya ilk gelenler. Tak diye içiyorlar.
Türk kahvesi. Kavruluyorlar.
Çorba gibi içinde taneler var.
Tabii.
Bekle, bekle. Değil mi? Öyle çamur gibi. Bile temiz soğulması için beklemeye
tabii,
ihtiyacı var.
Dibine çöker.
Evet.
Yani özetle iyi bir espressoya bakmanız için üzerinde 3 mm kalınlığında dayanıklı kaplan rengi köpük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu olmuyorsa espresso satan arkadaşımıza Diyeceksiniz başka ki, bir iş yapacaksın. Bu işi yapan adam gibi birini getir buraya diyeceksin.
Evet.
Şimdi tabii bu kadar anlattık bunları. Kahve öyle güzel, böyle güzel. Birazcık da hangi çekirdekten, ne kadardan, kaç gramdan, ne olur? Evde yapacak insan arkadaşlarımıza da bunu söylemeyelim mi?
Evet, söyleyelim.
Değil mi? Şimdi mutlaka ve mutlaka espresso yapacağımız kahve arabika cinsi olacak abi. Arabika cinsinin dışındaki kahveler espresso olmaya şey değil, uygun değil.
Evet, lezzet bak, açısından. Bu arada Osmanlı'da ilk bu dedik ya, Yavuz Sultan zamanında Yemen valisi Özdemir Paşa getiriyor ya bu ilk kahveyi. Fakat ilk kahvehaneyi Tahtakale'de 1544 yılında iki Suriyeli Arap açıyor.
Uyanıklar bak, yakalamışlar.
İlk onlar açıyor, tamam mı? Ve bir Şeyhülislam geliyor, diyor ki bu haramdır diyor.
Nereden uydurmuş?
Yani uydurmuştu, bu haramdır diyor. Çünkü Kur'an'da yok ya kahve. Fakat ondan sonra gelen Bostanzade Mehmet Efendi, Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin haram olmadığını, hatta faydalı olduğuna dair fetva vermiş.
İşte bu.
Olabilir. Ve Avrupa'ya nasıl gitmiş? İstanbul'a gelen Venedikli tacirler. İlk onlar Venedik'e götürmüş bunu. Aha. Böylece Avrupalılar kahveyle ilk kez 1615'te tanışmışlar. Yani yaklaşık bizden 1545 ne yapar? 55-15'te oradan 70 yıl sonra. Önceleri limonata satıcıları tarafından sokaklarda satılan kahve 1645'te İtalya'nın ilk kahvehanesinde yerini almış.
Nerede?
Yazmıyor. Ondan sonra 1600 kaçta? 45'te.
1633. Evet. Yok, 1900 biz çok önce. Bu seninki çok daha şey, eski söylediğin.
Sonra bakmışlar ki Avrupalılar bu Arap ülkelerine biz muhtaç olacağız. Kahve plantasyonlarını Endonezya'da 1712 yılında başlatmışlar. Fransa'da Antiller'de kahve yetiştirmiş. Hollanda, Java ve Doğu Hint adalarında dünyada başlamışlar.
Evet. Ve bu kahve şu anda acayip şekilde yaygın. Ve o kahve hakikaten olmadan olmaz ya. Bir ara hatırlıyor musun? Türkiye'de döviz yokluğundan dolayı kahve ithalatı falan olmuyordu. Nohutları falan çekiyorlardı.
Ben o zaman genç milli takımda voleybol oynuyordum. İşte. Ve Romanya'dan biz kahve taşıyorduk. Gümrükte bakıyorlardı.
Evet.
Kahve var mı diye. Az ya hemen.
Burada nasıl nohutları çekiyorlar, kahve yapıyorlar, acayip acayip kahveler çıkmaya
Kıbrıs
başlıyor.
Kıbrıs harekatından sonra yediğimiz ambargonun uygulamalar.
Evet, evet.
Benzin de yoktu.
Yoktu.
Benzin kuyruğuna giriyordu araçlar.
Hiçbir
3 saat.
Hiçbir şey yoktu ya, evet. Tanıdıklardan benzin.
Babam beni yolluyordu, Samsun sigarası içiyordu, sigara kuyruğuna.
Evet.
2 saat bekliyordum tekelin önünde, 2 paket alıp geliyordum.
Evet. Öyleydi. Ne günlerdi ya. Şaka gibiydi vallahi.
Evet.
Şimdi ne dedik? Espresso yapmak için arabika cinsi kahve kullanacağız. Bu da
Arap kahvesi yani.
Arabika cinsi, evet. 50 adet çekirdek kahve kavrulup öğütülecek. 6,5-7 gram toz kahve elde edilecek. Bir porsiyon normal espresso budur şeyi. 50 adet çekirdek, 6,5 gram kahve. 7 gram deniyor şimdi ona. 6,5-7 gram. Yani bir espresso bardağına kullanılması gereken miktar bu. Bu miktar kahveden geçirmemiz gereken su miktarı 3 çorba kaşığı. 3 çorba kaşığı koyuyoruz. Daha fazla sıvı koyduğumuz takdirde işte demin de bahsettiğimiz o nahoş lezzetler başlıyor.
Bir de bak çıkmaya. Şimdi bazı espresso severler var. Ben de bazen çok istiyorum. Ve lungo diyorum. Fakat lungo dedikten sonra gelen kahve normal espresso lezzetinde olmuyor. O neden oluyor?
Anlatacağım şimdi onu. Bak şimdi oraya geldik. Çok güzel söyledin. Eğer duble kahve içecekseniz bunu su miktarını iki misline çıkartmayacaksın. İki tane ayrı ayrı miktarlarda espresso kahveyi koyup da duble yapacaksın. Yani 6,5 gramlık ya da 7 gramlık iki tane kahve. Yani 14 gram kahveyi çekeceksin. Bizde onu yapmıyor ki. Yine 7 gram kahveye duble su çekiyor. Yok böyle bir şey.
İkimiz sipariş alıyor.
Tabii.
Su satıyor bana.
Su satıyor. Seyreltiyor onu.
Su koyuyor. Olmaz.
Yo, bu yanlış bu. Lungo dediğin zaman yanlış, o gelecek.
Aynı zamanda etik de değil.
Etik de değil tabii. Fincan kaynar suyla devamlı haşır neşir olması lazım. Yani sıcak olması lazım. fincanın soğuk olduğu takdirde kahve bozuluyor tabi.
Evet. Mesela ben İtalya'da dikkat ettim. Kahve söylediğin zaman adam ilk iş otomatik sana tabağa koyuyor. Heh. Fincanı alıyor, ısıtıyor.
Isıtıyor. Makinelerin üstünde ha. duruyor dikkat edin. Evet. Sıcak duruyor.
Aynen öyle.
Tabii. Bir de tabii bu basınç çok önemli burada lezzette. Bu 10 atmosfer basınç muhteşem bir şey yapıyor kahveyi. Ve fincanın önceden ısıtılmış olması şart. O yüzden makinelerin üstünde duruyor bunlar. Aksi halde azıcık konan kahve hemen soğuyor. Demin de konuştuğumuz gibi bu soğuyan kahve ne yapıyor? Tadı bozuluyor, gidiyor. Şimdi espresso bir de öyle bir kahve ki sürprizlerle dolu bir kahve bu. İçinde 1200 çeşit doğal kimyasallar var. Ve bunların 700-800 tanesi de aroma vermek için abi. Düşünebiliyor musunuz zenginliği? 700-800 tane aroma verici kimyasal var içinde doğal. E bunun güzel olmama şansı var mı ya? Ondan böyle
bu,
bağlıyor bizi.
Bu aromalar da ilk Roma'da çıkmış değil mi? Aa Roma demişler.
Aa Roma Roma.
İlkokul 5 esprisi derdi ayçi olsaydı şimdi. Evet espresso. Bu arada bir de şimdi genellikle erkekler böyle bir şekil veriyorlar kendilerine ve espresso içiyorlar. Bayanlarsa daha böyle biraz macchiato.
Macchiato. E şimdi değil o mi? Zaman şöyle çeşitlerini bir geçelim.
Ha, bir geç bakalım bir ince.
Ya şöyle espressodan yapılan kahveler. Espresso bildiğimiz espresso. Ristretto var. Bu kahve miktarı çok, su miktarı az. Yani çok sert bir kahve. Evet,
sıkıştırılmış
bu.
Demek sıkıştırılmış. Zaten. Stretto. İyice sıkıştırılmış.
Yani o 16 gramdan falan çekiyorlar.
Hiç çarpıntı tutmasın. Sanat tutar mı hiç çarpıntı? Tutmaz. Hiç tutmadın bugüne kadar.
Tutacak kadar içmiyorum ben. Benim içtiğim günde 3 tanedir. Yani bilirim ben. O 3 tane.
Ama hiç, çok çıkmam. İçip de tuttuğu oldu mu?
Uykusuzluk yaptığı oldu. Mesela Fransa'da falan öyle 5-6'ya kaçırdığım zaman gece uyumakta bayağı zorlandım. Çünkü kuvvetli kahveler bunlar.
Evet.
Bu ristretto da çok güzel, çok tadımsı bir kahve. İşte 16 gramdan falan basıyorlar. Hatta kendine güvenen baristalar, ben bu işi çok iyi yapıyorum diyen baristalar 20-22 grama kadar basabiliyorlar bu kahveyi yakmadan. Çünkü burada bunun yanma şeyi var. Suyu fazla geçiremediğin, beceremediğin zaman yanar kahve. Bundan da çok azıcık bir şey çıkıyor dibinde, çok lezzetli. Bunun bir üstüne gidiyoruz. Espresso macchiato. Ondan sonra cappuccino. Bak cappuccino'da da dikkat etmek gereken bir şey var. İtalya'dan yeni geldin. Saat 12'den sonra İtalyan cappuccino içmez. Eğer 12'den sonra cappuccino istiyorsa İtalyan değildir. Hemen anlarlar barlarda.
Neden?
İçilmez. 12'ye kadardır cappuccino'nun içme şeyi. Yani kahvaltı malzemesi gibi düşünülür.
Bir de cappuccino bizi bozar abi. Çok light ya.
Çok light.
Karizmayı çizer.
Çizer.
Yani. Ne istiyorsun? Cappuccino.
Yok.
Adı da zaten Chino Mino falan.
Sen ne istersin? Ristretto.
Ristretto.
Baba. Ondan sonra kafe latte.
Ya bu arada bizim bir dinleyicimiz gitmiş latte demiş İtalya'da. Tabii bilmiyor latte ne demek. O latte İtalyan süt demek. Ama Türkiye'de onu bir kahve, bol sütlü kahve anlamında söyleniyor ya. Buna bir bardak süt
varmış. Süt gelir tabii latte. Latte İtalyanca süt demek tabii.
Evet.
Kafe latte. Espresso con panna. Yani panna burada bizim bildiğimiz krema.
Krema.
Kremalısı. Kafe mocha. Bunun içine çikolata karıştırıyorlar.
Öyle mi?
Tabii. Nescafe, çikolata, işte süt, köpük. Bir de bunun artık demin söylediğimiz gibi bol sulu suyla karıştırılmışı var. Kafe americano. Amerikano'da Nescafe'nin üstüne çek suyu getir. Yani senin lungo bu oluyor.
Bir dakika, Amerikano Nescafe'de mi yapılıyor?
Yok. Espresso'nun üstüne su çekiyorsun. Bol su çekiyorsun.
Amerikalılar neye girmiş bu işin içine?
Her şeyi bozdukları gibi. Bunu da bozmuşlar.
Ben hayatta işim olmaz Amerikano'yla.
Şeyi görmedin mi? Pizzayı ne hale getirdiler. Evet, ekmeğin yani. Üstüne yaydılar, gönderdiler. Nerede Napoli'de yediğin pizza, nerede öbür pizza?
Bir de şey var. Macchiato.
Macchiato söyledik onu.
Mesela o da macchiato'da İtalyanca macchia. Macchia leke demek. Macchiato da lekeli demek. Yani hı-hı. Espresso bir iki damla sütle lekeleniyor. Evet. O kadar yani. Başka da bir numara
yok. Üzerine şey koyuyorlar. Ha. Süt köpüğü.
Süt köpüğü macchiato. Evet, macchiato. Yani Fransızca'da bu macchia'nın şeyi match.
Match.
Mesh.
Bizde de bu makya herhalde makyaj,
saç,
makyaj
meç
buradan geliyor. Meçli saç.
Ha, meç lekeli saç lekeli Fransızcadan geliyor.
Makyaj da bize buradan geliyor olabilir. Makyaj evet. Etmek.
Yüze lekelemek. Koyduğun güzel lekeler.
Evet. Değil leke mi? Hep çirkin olacak diye bir şey yok.
Doğru söylüyorsun.
Leke güzeldir. Mesela boya sanatında da lekeli boyalar. Çok şık, şık görüntüler çıkar lekeden. Bizde evet. De böyle bir şey yok mu? Suya damlatıyorsun tık tık tık tık.
Ama mesela bir kadın beni lekeledin dediği zaman eski Türk filmlerinde.
Ama o ayrı bir leke.
O ayrı bir.
Onda görünmeyen bir leke var. Görünmeyen lekeler kötü.
Evet.
İşte Amerikan kafeden sonra da Amerikano'dan sonra da espresso hakkında herhalde geniş bir bilgi verdik.
Verdik.
İçerken nelere dikkat edecekler? Kaplan postu olmadan içmeyecekler. Beceremeyene geri gönderecekler. Böyle evet. Böyle. Kahve kalitemizi de arttıracağız piyasadaki.
Bu şey geldikten sonra bayağı bir kalite yükseldi galiba değil mi? Cafe Nero.
Tabii. Bir de yabancı kahvelerin artık Türkiye gelişi rahatladı. Bu İtalyan kahveleri falan. Onlar da piyasaya bir kalite verdi. Güzel makinalar başladı. Mesela burada tabii reklama giriyor bunlar ama ne yapalım biz söyleyelim önemli değil. Cimbali bu işte çok iyidir.
Kim bu ya?
Cimbali. Kahve makinaları, espresso makinaları. İtalya'nın en iyi markalarından biridir o.
Sanki böyle Hint malı gibi, Cimbali.
O iyidir ama. Çok güzel makinedir. Pahalıdır da fiyatları ama güzel kahve yapar. Böyle tabii bizdeki de çıta bayağı yukarı taşındı eskisi gibi. Saçma sapan kahveler gelmiyor artık.
Evet. İyi o zaman.
Evet.
Bir programın daha sonuna geldik. Çorba ve kahveyle.
Anlaşılmayan şeyler var.
Biraz da tatlılara girelim artık.
Evet, kış geldi. Önümüzdeki program biraz tatlılarla. Şöyle künefe münefe anlatalım biraz.
Oo, senin oraların o değil mi?
Benim memleket Antakya.
Doğru. Okey, o zaman bir program daha bitti.
Tamam.
Hepinize iyi haftalar. Haftaya çarşambaya görüşmek üzere.
Evet, hoşça kalınız. Görüşmek üzere. Takıldığınız konular varsa gönderin bize.
Bay bay.
Bay bay.